Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 22. Ayrım. Kadınların evlerine kapatıldığı günler geride kaldı. Harpler ailelerin çoğunu erkeksiz bıraktı mehpare. Kadınlar zaruretten çalışmaya başladılar. Kozasından çıktı mıydı tırtıl, kozaya geri giremez artık. Osmanlı kadınları da bundan böyle Avrupalı hemcinsleri gibi her mevzuda erkeğinin yanında yer almak zorundadır. Böyle kapı dibinde konuşmayalım, buyurun içeri. Mehpare, ben karanlık basmadan döneyim eve. Bana ihtiyacınız olursa haber verin. Yine gelir, yardım ederim size, dedi. Kalın lütfen, çayı birlikte içelim. Biraz daha konuşur, birbirimizi daha iyi anlarız. Mehpare boynunu büküp az evvel çıktığı odaya geri yürüdü. Azra ile kılıflanmış kanepeye yine yan yana oturup kalfanın ince belli bardaklarda getirdiği çaylarını yudumladılar. Çay böyle kuru kuru içilmiyor ama kusura bakmayın. Ne zamandır alıştık çayı kuru kuru içmeye, dedi Mehpare. Bizdeki un çuvalının dibi görüneli 10 günü geçti. Bey pazarından ikmal gelmedi bu ay. Bizde azıcık kalmıştı çuvalın dibinde. Söyleyeyim de onu size versinler. Zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti? Nazik kalfayla Hakkı Efendi'ye verecektim. Kilerde kalan erzağı, unu siz alın. Herhalde düşmanıma bırakacak değilim. Çöpe dökerim de onlara bırakmam. Çaylarını bitirince mehpare kalktı, geldirmesini sırtına aldı, kapıya yürüdü. Teşekkür ederim mehpare. Her şeyi toparladık bugün. Sayenizde, dedi Azra. Yarın da geleyim mi? Yarın evi terk ediyorum zaten. Bize mi geliyorsunuz? Karşı yakaya geçiyorum, validemin yanına. Allah yolunuzu açık etsin, dedi mehpare. Azra kıza sarılıp yanaklarından öptü. Ev halkına hürmetlerimi bildirin. Kemal'e de selamlarımı söyleyin. Yolu açık olsun. Ona benim de sizlere katılmama dair konuştuklarımızı nakledebilir miyim, diye sordu mehpare. Elbette, değil sizin gibi akıllı, becerikli bir kızın, bir çocuğun dahi yardımına ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Ne zaman isterseniz gelin, katılın. Siz ihtiyaç hasıl olduğunda bana haber gönderin, elimden geleni yaparım. Beyecanım da çok istemişti sizlere katılmak ama biliyorsunuz o şimdi, evet biliyorum. Allah'a ısmarladık Azra Hanım, kendinize mukayyet olun, değil mi? Dedi mehpare. Siz de öyle, yine görüşeceğiz mehpare. Mehpare, Azra'nın yanına kattığı uşağın önünde hızlı hızlı evine doğru yürürken konuştuklarını düşünüyordu. Kemal'le birlikte Anadolu'ya geçecek olursa onu koruyabilirdi. Yemeğini pişirir, üşütmemesine dikkat eder, ilaçlarını verirdi. Evet, vatan için mücadele etmek de güzeldi ama o Azra'ya bir yerde katılmıyordu. Mehpare için önce vatan değil, aşkıydı asıl olan. Önce Kemal, sonra vatan, sonra can, sonra gurur, namus, ahlak, aile, dünya, cennet, neyse ne. Ama her şeyden önce illa da Kemal. O gidecek olursa peşinden gidecekti, gerekirse ta cehenneme kadar. Haziran başında Saraylı Hanım, Behice, kızlar ve Gülfidan Kalfa, Zehra'yı da yanlarına alarak adadaki köşke taşındılar. Her yaz karpuz kabuğu denize düştükten sonra denkler bağlanır, valizler kılıflara geçirilir, tabak takımları teneke kutulara yerleştirilir ve yazı geçirmeye adaya gidilirdi. Eylül sonuna doğru havalar serinlemeye yüz tutar tutmaz Beyazıt'taki konağa geri gelirlerdi. Adada hayat çok keyifli olurdu. Çam ağaçlarının altına serilen halılara yastıklar atılır, çınar ağaçlarının arasına çocuklar için asma salıncaklar, büyükler için hamaklar kurulurdu. Behice'nin ve Saraylı Hanım'ın ne kadar akrabası varsa yaz boyunca gece yatısına davet edilirlerdi. Şehir hayatından hoşlanmayan İbrahim Bey'in kızını ve torunlarını ziyareti de adanın şifalı havasından nasibini alması için yaza rast getirilirdi. Gece yatısına gelenlerin yanı sıra konu komşu da sık sık sabah kahvesine, akşamüstü çayına, birkaç el pokere, gece oturmasına davet edilir, sonra da sırayla iade-i ziyaretler yapılırdı. Meyveler bahçedeki dut, kayısı, şeftali ağaçlarından, üzümler bahçedeki bağdan, sebzeler de bostandan temin edilirdi. Kışın pinekleyen bekçi ile karısı 2-3 ay boyunca her işe koştururlardı. Bunca misafiri ağırlayabilmek için yaz boyunca bir aşçı daha tutulurdu. Evin arkasındaki müstakil mutfağın bacasından duman hiç eksik olmazdı. Serin durmaları için karpuzlar, kavunlar, filelerle bahçedeki kuyulara sarkıtılır, sular sırlı testilerde saklanırdı ama Reşat Bey yazlık evine bir de buzdolabı yaptırtmıştı. İçi çinko kaplı meşe dolabın alt ve üst taraflarına balıkçılardan temin edilen kalıp buzlar kırılarak ve tuzlu bezlere sarılarak konur, buzların aralarına rakı, ağzı tıpalı şişelere doldurulmuş limonata ve şerbetler istiflenirdi. Konuklarına soğuk meyve suları ve buz gibi rakı sunabilme ayrıcalığı olan bu evde telaş ve ikram hiç eksik olmazdı. Akşam yemeklerini çocuklar arka bahçede erkence yer, büyükler ön bahçedeki çardağın altına kurulan rakı sofrasında demlenir, geç saatlere kadar saz ve ut eşliğinde şarkılar söylerlerdi. Beyazıt semtindeki konağın ağırbaşlı, sakin yaşam tarzına inat, adada hayat keyifli geçerdi. Beş dönümlü kocaman bahçesi, bağı, bostanı, çamlığı, taşlığı ile çocuklar için olduğu kadar eş dost ve akrabalar için de eşsiz bir cennetti adadaki ev. Ne var ki birkaç yıldan beri adanın da keyfi ve tadı kaçmıştı. Savaştan etkilenmenin yanı sıra aile Kemal'i vapura bindirip adaya götürmeyi göze alamıyordu. Kemal bu yaz yine şehirde konakta Mehpare ve Hüsnü Efendi ile birlikte kalacaktı. Reşat Bey işlerinin çokluğundan ancak hafta sonları gidebilecekti ailesinin yanına. Reşat Bey'in şehirde kalacağına en çok sevinen Kemal olmuştu. Evinden ayrılmadan önce dayısıyla birlikte baş başa geçireceği akşamlarda onunla erkek erkeğe konuşma imkanı bulacak ve aralarındaki bağı eski gücüne kavuşturmaya çalışacaktı. Kim bilir, belki de onu tam manasıyla kendi safına çekmeyi başarabilecekti. Temmuz-Ağustos 1920. 1920 yazı çok sıcak geçiyordu. Mehpare, Beyazıt'taki konağın ön pencerelerindeki pancurları sıcağı ve güneşi içeri sızdırmamak için kapalı tutmuş, evin erkeklerine oturmaları için arka bahçedeki ıhlamur ağacının altına hazırlamıştı. Reşat Bey ne yazık ki bahçede akşamları bile oturmaya vakit bulamıyordu. Sadrazam barış şartlarını görüşmek üzere Dahiliye Nazırı ile birlikte yurt dışındaydı. Dahiliye Nazırı vekaletini Ahmet Reşat'a bırakmıştı. Zavallı adam geç saatlerde evine döndüğünde yorgunluktan külçe gibi yatağına yıkılıyor, sabah erkenden kahvaltı dahi etmeden çıkıyordu. Dayısıyla uzun sohbetler yapmayı hayal eden Kemal düş kırıklığı içindeydi. Bunaltıcı sıcakların hüküm sürdüğü bir Temmuz akşamı eve alışılmıştan erken döndü Ahmet Reşat. Odasına çıkmadan taşlıktaki muslukta ellerini ve yüzünü yıkadı. Hüsnü Efendi'ye ağacın altına acele bir rakı masası hazırlamasını söyleyip arka bahçeye geçti. Kemal, içki içme alışkanlığı bulunmayan dayısının canını sıkan bir durum olduğunu hemen anladı. Ortada sevinecek hiçbir şey olmadığına göre demek ki yine nahoş haberler vardı. Bahçeye çıktı, Ahmet Reşat'ın uzandığı hamağın başına geldi. "Dayı, bugün keyfinizi kaçıracak ne oldu?" diye sordu. "Neden sordun?" "Siz durup dururken rakı içmezsiniz, hele de bu saatte." "Bugün oğlum, İtilaf Devletleri'nin bize teklif ettiği, daha doğrusu dayattığı sulh muahedesini Şura-i Saltanat kabul etti. Anladın mı şimdi ne olduğunu? Neden içmek, küfelik olmak, dut olmak istediğimi anladın mı şimdi?" "Anladım dayı." "Yunanlılar dün Tekirdağ'a girdiler. 2 gün önce de bir Ermeni alayının Adana'ya girdiği haberi gelmişti. 3 gün önce İngilizler İzmit'i işgal ettiler. 4 gün önce Yunanlılar Bursa'yı işgal etmişlerdi. Daha önceki günlerde de sırasıyla Bandırma, Kırmastı ve Balıkesir düştü. Daha sayayım ister misin?" "Hayır, lütfen saymayın." "Sanki bu vatan bir karpuz da her geçen gün elindeki dilimden ağzının suları akarak bir parça daha ısırıyor gavur. İçimden başımı duvarlara vurmak geliyor. Ama bugün var ya bugün, bugün hepsinden fena tesir etti bana. Bugün anlaşıldı ki bütün başımıza gelenleri sineye çekmeye mecburuz. Bir haftaya kalmaz bugün kabul ettiğimiz akdi imzalarız. Böylece biter. Ahmet Reşat ellerini birbirine sürttü. Biter. Böyle işte biter ve gitti gider koskoca Osmanlı İmparatorluğu. Bizim nesil nasıl bir günah işlemişse Allah bu bitişi imzalamayı bize nasip etmiş. Çekiyoruz işte cezamızı. Hüsnü Efendi, getir şu rakıyı. Nerede kaldın yahu? Dayı, siz eve gelmeden de içmişsiniz biraz galiba. İçmişsem ne olmuş? Ayık kalmanın bir faydası mı oluyor? Ayık kalınca yarınki işgallere mani olabilecek miyim ha? Haydi koş git, getir şu rakıyı da sen de benimle birlikte otur iç. Kemal, dayısının acısını hafifletebilmek için hiçbir şey yapamamanın çaresizliği içinde dolandığı uzandığı hamağın etrafında. Az sonra Hüsnü Efendi elinde kocaman bir tepsiyle evden çıkıp geldi. Tepsiyi bahçe masasının üzerine yerleştirdi. Mehpare rakıya altlık olsun diye küçük tabaklara domates ve kavun dilimleri yerleştirmişti. Bu domatesler bahçemizindir beyim, dedi Hüsnü Efendi. Hüsnü Efendi, o zaman bu domatesleri gözün gibi sakla çünkü yakında elimizde bahçe domateslerinden başka hiçbir şey kalmayacak, dedi Ahmet Reşat. Allah korusun. Allah korumuyor işte efendi. Allah sattı bizi. Allah ne zamandır sadece gavur kullarına kıyak çekiyor. Tövbe tövbe, dedi Hüsnü Efendi. Para onlarda, güç onlarda, ilim onlarda. Biz niye böyle olduk? Söyle bana efendi. Hadi sen bilmezsin diyelim. Kemal'e döndü. Sen muhterem, sen ki tahsiline avuç dolusu para dökülmüş bir allame-i cihansın. Her şeyi herkesten daha iyi bildiğini iddia edersin. Söyle bakalım, bize bu utancı, bu zilleti niye reva görüyor Cenab-ı Hak? Niye onlara değil de bize böyle davranıyor? Ha? Bardağını uzattı. Doldur şunu haydi. Biraz da su koy üzerine. Suyu kuyudan mı çektiniz? Çekmedinizse çekin. Hayrını görün yani kuyunuzun. Çünkü kuyunun da son günleridir bilesiniz. Yakında bu bahçe de çıkar elimizden. Az kaldı, az. Kemal ile Hüsnü Efendi çaresizlik içinde birbirlerine baktılar. Her ikisi de Ahmet Reşat'ı hayatlarında ilk kez böyle görüyorlardı. Efendisinin o meşum 16 Mart gecesinde dahi bu hale düşmediğini hatırlayan Hüsnü Efendi, Kemal'i kolundan tutarak az öteye çekiştirdi. Her şey bitti mi küçük bey? Doğru mu bu dedikleri beyefendinin? Diye sordu dudakları titreyerek. Kemal ne diyeceğini bilemediği için, dur bakalım Hüsnü Efendi, gün doğmadan neler doğar, demekle yetindi. Tepsideki boş bardağı o da rakıyla doldurup susuz dikti. İçki boğazını yakarak midesine indi, bir sıcaklık yayıldı içine. Hamağın yanına yere oturdu. Dayısının elindeki kadeh çoktan boşalmıştı ama Ahmet Reşat yiyeceklerin hiçbirine dokunmamıştı. Bardağını toprağa bırakmış, gözlerini kapatmış, hiç kıpırdamadan öylece yatıyordu hamakta. Dayı, hiç mi ümit yok? Kemal, Tevfik Paşa Paris'te bize dayatılan Sevr muahidesini imzalamayı reddettiydi biliyorsun. Paşa, İtilaf devletlerinin aralarında anlaşamadıkları hususlar olduğunu idrak etmişti. Bizler de bundan istifade etmek için muahedeyi güya inceleyip duruyor, vakit kazanmaya çalışıyorduk. Lakin Trakya'nın ani istilası bütün hesaplarımızı alt üst etti. Dayıcığım, bunlar hep bildiğimiz hususlar. Oğlum, bilmediklerin de var. Bugün saltanat meclisi yine toplandık. Heriflerin bize yolladığı nameyi satır satır okuyarak bir kere daha mütalaa etmeye başladık. Dayattıkları maddi ve manevi şartlar birbirinden ağır. Harp ilan ederek vermiş olduğumuz insani ziyanın üzerine bir de yüzlerce milyarlık bina ve malın tahribine sebep olduğumuz için ayrıca ceza eklediler. Para cezasını sineye çekmekten başka çaremiz yoktu. Lakin başka çok ağır şartlar var ki... Ahmet Reşat öksürmeye başladı. Kemal sabırla dayısının öksürüğünün kesilmesini bekledi. Mesela, müttefikler bizim diğer milletler üzerindeki hakimiyetimize artık ebediyen nihayet vermek zamanının geldiğine karar vermişler. Bundan böyle biz sadece Türk tebaasına hükmedecekmişiz ve zaten Trakya'da ve İzmir'de ekaliyetteymişiz. Düşünsene Kemal, tekrar bir yudum rakı alan Ahmet Reşat yine öksürmeye başladı. Kemal boğulurcasına öksüren adamın sırtına vurmayı denedi. Dayı, rakı boğazınıza kaçtı galiba. İstanbul şehrini lütfederek yine bizim payitahtımız olarak bırakma Ali Celamplığını gösteriyorlar. Lakin boğazlar, eşoğlular, söylemeye bile dilim varmıyor. Ahmet Reşat sustu, suratı kıpkırmızı olmuştu. Bir müddet konuşmadan, öksürmeden, nefes bile almadan durdu. Dayı, iyi misiniz dayı? Kemal, dayısının kırmızıyken giderek solan, adeta yeşile çalan rengini görünce telaşlandı. Dizlerinin üzerindeki peçeteyi sürahiye daldırıp ıslatarak şakaklarındaki boncuk boncuk terleri sildi. Bir küçük ümit hala var dayı, her şey bitmedi. Bitti oğlum. Bitmedi dayıcığım, Ankara hükümeti Sevr'in şartlarını katiyen kabul etmeyeceğini dünyaya ilan etmiş bulunuyor. Ah Kemal, bugün biz müzakeredeyken Reşit Mümtaz Bey'den ikinci bir telgraf geldi. Şayet muahede hemen imza edilmez ise müttefikler İstanbul'u Türklerden geri alma kararı vermişler. Bu kez nefesini tutup bekleme sırası Kemal'deydi. Ahmet Reşat'ın sesi o kadar hafif çıktı ki Kemal doğru işittiğinden bir an tereddüde düştü. Sevr'i imzaladık çaresiz. İkinci katın açık penceresinden çaldığı uda eşlik eden mehparenin sesi geliyordu hafif hafif. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim. İstikbalime. 22. ayrımın sonu. Sayfa 210. Devamı 23. ayrımda.